أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قاف والقرآن المجيد. Şanlı şerefli Kur'an'a yemin ederek Allah söze başlıyor. Şerefin kaynağı, şerefin tarifi, şerefin ölçüsü, şerefliliğin kriterinin tek ölçütü olarak Kur'an'a yemin ederek Allah söze başlıyor. Allah meciddir. Gönderdiği kitap da meciddir. Hem başka kitaplara göre en şerefli, dahası olmayan bir şeref timsali, hem de kendisiyle birlikte olanlara şeref bahşeden bir kitaptır Kur'an. İşte Kur'an-ı Kerim, şerefli Kur'an, okununca şeref kazanılan, okunup anlaşılınca şerefe ulaştıran Kur'an'a yemin ederek Allah söze başlıyor ve diyor ki: Bel acibu en ca'ehum munzirun minhum. İçlerinden biri, kendilerinden biri, onlardan biri olarak aralarından birini Allah'ın elçi seçip de kendisini uyarıyla görevlendirmesine şaşırdılar, öyle mi? Ve arkasından da iddialarını söylüyor Cenab-ı Hak. فَقَالَ الْكَافِرُونَ Bu şaşkınlar, bu kafirler, bu Allah'ın içlerinden birini elçi göndermesi işine güya sözüm ona şaşırmış kalmış insanlar tutup diyorlar ki: هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ İnandıklarından mı ki acaba diyesimiz geliyor. Çok acayip bir şeymiş bu. Sanki ilk defa duyuyorlar. Mekke, bir peygamberin kurduğu şehir. Annemiz Hacer ile birlikte, oğlu İsmail aleyhisselamla, babası İbrahim aleyhisselamın Allah'ın izniyle kurdukları bir şehir olarak Mekke, kuruluşundan bu yana peygamberi tanıyor aslında. Peygamberlerle buluşmuş, peygamberlerle görüşmüş bir şehir aslında. Peygamberin sesinden, peygamberin misyonundan haberi var onların aslında. Ama ne yapsınlar? İtiraz edecekler ya, dinlemeyecekler ya, karşı gelecekler ya, bir şey demeleri gerekiyor. Ne yapsınlar? Acayip bir şey. Ne? Nasıl oldu? Nereden böyle? Kim demiş, olur mu öyle şey diye garipseyecekler, ciddiye almayacaklar, hafife alıp inkara yol bulacaklar sanki, insanların dikkatinden uzaklaştırmak için belki de. Ama heyhat, hatta kimi İslam tarihçiler derler ki, İslam dininin evrensel planda ilk yayılımını sanki Ebu Leheb üstlenmiş, sanki. Nasıl yani? Mekke'ye kim gelirse işi oymuş o adamın, gidermiş ona, hemen bulurmuş onu, kim yeni gelmişse görürmüş onu, dermiş ki, bana bak, bilirsin ben buralıyım, Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Leheb, Abdüşşems benim, yani ben kimsem, beni kim olduğumu herkes tanır, işte bil ki ben, bu memleketin önde gelen bir adamı sana söylüyorum, bir delikanlı çıktı. Bir genç, yeğenimdir benim, Muhammed'dir adı, peygamberlik iddiasında, sakın ha sakın kesinlikle gidip onunla görüşme, bak aklını çeler ha, bak dikkat et, ne olur ne olmaz, dinin de elden gider dünyanda, bak kendine bak filan diye uyarıyormuş. Sanki tam tersine, bak böyle bir peygamber var, git bir görüş bakalım dermiş gibi insanlardan merak uyanır ve giderler bakarlarmış ki, meğer ki Allah'ın Resulü diyenler inanırlar, diğerleri de bekleşirlermiş. Öyle ya, şaşkınlıklarında kendilerine göre bir mazeretleri var adamların. Yani اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Tabi, yani ölecekler, doğru, herkes ölüyor. Sonra toprak olacaklar, bunu da görmek o kadar zor değil. Hatta isterseniz hadi deneyelim. Şöyle eskimiş, izleri neredeyse kaybolmuş bir mezar bulalım, kazalım, içinden toprak mı çıkar, yoksa kemik mi, ya da hatta insan olarak eti, kanı, iliği, saçı var mı, bir bakalım bakalım diyorlar belki de. Yani elbette toprak olduktan sonra ne mümkün, çok çok öte bir ihtimal bile değil bu, mümkün değil böyle geri dönmek diyorlarmış. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ. Onlar diye dursunlar. Oysa neye dayanarak söylediklerini kendileri de düşünmeyen bu adamlar bilsinler ki, yeryüzü onlardan gün be gün bir şeyler eksiltiyor, biz bunu biliyoruz. Dermanları bitiyor, gözlerinin feri bitiyor, imkanlar bitiyor, zaman ve mekan birbiri peşi sıra, onlar hep yenik düşüyorlar. Hem mekan olarak hem zaman olarak bu ortaya çıkıyor. Anlamıyorlar mı diyor Allah? قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ. Yeryüzü onlardan bir şeyler noksanlaştırıyor sürekli. Reisleri gidiyor, tebaaları gidiyor, güçlüleri ölüyor, zenginleri ölüyor, hep yeryüzüne, hadi toprağa atıyorlar ve üzerini kapatıyorlar. Buna göre ne yapacaklarını şaşıranlar bu insanlar, itirazdan başka yol yokmuşçasına inkarlarını ısrarla sürdürmeye çalışıyorlar. Hatta belki de bu onları mat eden, mağlup eden, onların durumlarını kendilerine net anlatan bir gerçeğe de yine aynı mantıkla şeytanın arkadaşı olarak şöyle isyan ve itiraz ediyorlardı herhalde. Öyle mi? Bir gün gelecek, toprağa gideceğimizi mi başımıza kalkıyorsunuz? Biz de zaten bu başımıza kalktığınız şeyden dolayı itiraz ediyoruz. Yani ölecek ve toprak olacağız. Her şey bitecek diyoruz. Anlamıyor musunuz? Öldükten sonra bir şey kalmayacak diyorlar. Allah da diyor ki, وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يظٌ. Öyle ama yanımızda bir muhafız kitap var. Amellerini muhafaza eden bir kitap. Öyle ama biz bir yazgının, bir yasanın sahibiyiz. Bir kitap, bir kitabe sahibi. Mutlaka onlar adına yazgımız, yasamız vardır. Ne demişsek o olacaktır. O bizim yanımızda ve kimse değiştiremez bizim ne diyeceğimizi biz biliriz. Bize kimse etkin ve egemen olamaz bu konuda. Onu bilmiyorlar mı? Ne çabuk unuttular diyordu sanki Allah. Bel kezzebu bil hakki lemma ca'ehum. Dahası, işin aslı şu, bu insanlar aslında eğer hakikat kendilerine gelmese, hakla tanışmasalar, hak onlara bir şey demese, hak ve hakikatla karşı karşıya kalıp da kendileri mi, çevre mi, heva ve hevesleri mi, birileri mi, örf ve adetleri mi, başka yazgılar mı, yoksa hakikatin ta kendisi mi, hangisini seçecekleri konusunda bir imtihan pozisyonuna düşmeseler, onlar rahatlar. Varsın kendilerine bulaşmayan hakikati iman edenler, kabul edenler olsun piyasada, ne fark eder? Ama işin aslı kendilerine yönelik bir görev ortaya çıkınca, işte o zaman her şeylerini kaybediyorlar. Fehum fi emrin meric. Bakmışsınız, bir sallantı, bir sarsıntı, bir çalkantı içindeler. Yani bir o yana, bir bu yana yol arıyorlar. Bir öyle tavır takınmaya, bir böyle söz söylemeye çalışıyorlar. Tutturamadıklarını biliyorlar. Ne diyeceklerini anlamıyorlar. Şair desek diye ama diyemiyorlar. Kahin mi desek diye uğraşıyorlar. Olmuyor, beğenmiyorlar. Ama ikisini birden söyleseler hiç hoş olmuyor. Peki ya sihirbaz olsa ama yakışmıyor. Mecnun deseler hiç de deliye benzemiyor. Bir şey demeseler içleri rahat etmiyor. Bir şeyler deseler dışları rahat etmiyor. Ne yaptıklarını bildikleri yok. Habire çalkalanıp sallanıp duruyorlar. Öyle ya. Bunu siz dünya hayatında nice bölümlerde yaşarsınız aslında. Mesela bir evde bir ana, bir baba, bir dede, bir nene olsa, hatta iki dayı, üç amca, birkaç hala ve teyzeyle birlik bir aile meclisi toplantısında içlerinden biri, diyelim ki 43 numara bir ayakkabıya sahipken, kendi ayakkabısını değil de başka bir ayakkabıya yeltenip giymeye çalışsa, 35 numara çok nefis bir ayakkabı ama ikisini arka arkaya eklese bile olmaz ayağına. 40 numara güzel bir ayakkabıymış, beceremez. Ama bir başkası olmaz, ama öteki olmaz, bayanın ki baya, bayın ki bayana olmaz hesabıyla insanlar bu işi anlamazlar mı? O tencerenin o kapağı, ama o vidanın o somunu, ama o fişin o prizi, ama onun o parçası, ama onun o bütünleri, o tamamları olarak nice birbirinin onsuz olmaz parçası durumunda olanları siz baştan yok kabul edin, sonra da kendi kendinize olmadı deyin. Bir sürü koyununuz mu var? Kuzuladılar mı? Aman ne mini minnacık şeyler, ne kadar tatlı, hoplayıp zıplıyorlar mı? Çok güzel, akşam analarıyla buluşturma zamanı mı? Ya da sabah mı? Onları birbiriyle beraber mi eğleyeceksiniz? Salıverdiniz mi? Evet. E ama anasını kenara almış, saklamışsanız yavru ne yapsın? Hangi birine gitsin? Peki ya yavrusunu kendisine vermemişseniz başka yavrulara ne yapsın da süt versin o ana? Bütün bunlar bizim hayatımızın onsuz olmaz gerçekleri aslında. Peygamber, evet peygamber diyeceksiniz. Ama mesela aynı şeyi siz baba ve anneye ve evlada kullanın, komşuya, hala ve teyzeye ya da amca ve dayıya kullanın aynı şekilde. Siz, ey hocalar, talebelerinizi eğer baba yerine koyarsanız dikkat edin, ama ya amcanızsa öyle demeyin, hizmetçisi durumundaysanız ne yapacağınızı iyi bilin veya siz onun hocası durumundaysanız öğretin, eğitin, ilgilenin, kuşatın, şefkat ve merhamet kanatlarınızı gerin, öyle değil mi? Değilse peygambere bir şeyler yakıştıracaksınız, buyurun tutarsa deneyin. Ama öyle değil mi? Müslümana Müslümanlıktan başka bir şeyler yakıştırmaya çalışmıyorlar mı? Denesinler, uğraşsınlar, ama Müslümanlara Allah firaset versin, basiret versin de eyvallah etmesin. Kendi Müslümanlıklarını bilsinler, yeter desinler Müslüman olma özelliğini, başka bir şey aramasınlar. Değilse, fehum fi emrin meric. Bir dalgalanma, bir çalkantı, bir sarsıntı, bir yerle bir oluş, bir dengesizlik, bir düzensizlik alıp başını gidecektir. Çünkü o peygamberdir. Ya öyle diyeceksiniz, ya değilse ne derseniz siz de beğenmeyeceksiniz. Şair değil elbette. Kahin kesinlikle. Sihirbaz olmaz öyle şey. Peki ya Mecnun? Aman Allah'ım, kim nereden yakıştırmış? Peki bir kadın düşüncesinden dolayı mı? Olmaz. Mümkün değil. Ama yalan mı söylüyor? Hatta kafirlerden biri, üstelik azılı kafir ve düşmanken peygambere, birisi demiş ki yalancı desek yırtarım ağzını demiş. Bize güldürecek misin insanları? Bilmiyor musun o Muhammedül Emin'dir? Ne zaman yalan söylemiş de şimdi yalan söylediğini iddia edeceğiz ve tutsun diye uğraşacağız. Bizi rezil mi etmek istiyorsun demiş. Efelem yanzuru. Cenab-ı Hak diyor ki peki bu insanlar, bunca çalkantıya evet diyen insanlar hiç mi firasetleri yok? Baksalar ya ile sema, gökyüzüne. Bakıverseler semaya. Nezaret ediverseler ama, yani gözlerini açtılar da gökyüzünü şöyle bir süzüp geçtiler gibi değil, yanzuru ile sema yapsınlar. Yani hiç mi bakmadılar gökyüzüne? Hiç mi ilgilenmiyorlar gökyüzüyle? Şu fevkahum olan üstlerindeki gökyüzü. Aman Allah'ım, ama neredeyse bazı ters aykırı aykırı düşünceler geliyor öyle gelesi gibi oluyor. Kafam onlarla meşgul neredeyse. Çünkü bakıyorum nice insanlar nice günler ve saatler boyunca gökyüzünü görmüyorlar. Sabah güneş doğmadan mı? Öyle değil. Evinden çıkmadan sanki semaya bakma imkanı olmadan ya arabasına ya servisine atlıyor. Gözü açılmadan daha iş yerinde kendisini buluyor. Şöyle kendinden geçmişçesine bir 8-10 saatlik mesaiden sonra tekrar geri dönüş ve şehrin o büyük kalabalıkları arasında kendisinin nerede olduğunu bile bilmeden gelip var diye usulü çalıştığı iş yerini terk etmenin sevinci ve hazıyla evindeki bütün kapatılacak yerleri kapatıp kapkaranlık bir dünya kurarak gece olduğu zannıyla kendisini kandırıp yatağa atmıyor mu insanlar kendilerini? Sema mı? Üstlerinde miymiş? Üst dediğin şey amirdir ya da üst dediğin tavandır ya da üst dediğin ikinci kattır ya da üst dediğin çatıdır ya da üst dediğin bir üst vardır herhalde altın mukabil olarak işte o kadar sema neyin nesi ne bilsin insanlar. Ama Allah diyor ki baksanıza bir bakın bakalım. Yani aynı konudur demeyin. Ben de bir insan olarak elbette aciz ve gafil durumdayım. Yanlışımı siz uyarmak zorundasınız. Mesela şehirler arası otobüs yolculukları aklıma geldi ben bu ayeti okurken. Hemen şimdi sanki gidiyordum bir yerlere doğru. İsterseniz Adana Antep yürüyün ya da Ankara Bolu İstanbul'a doğru mu gidiyorsunuz? Şöyle ön tarafa doğru bir kutu yerleştirmişler. Hatta otobüsün uzunluğu çok fazla zannedilmişse bir de orta bölüme yerleştirmişler benzerini. Orada birisi vuruyordu ya da vurmak istiyordu ya da vurmaya çalışıyordu ya da vurdu görünüyordu. Yani bir rol üstlenmiş, rol oynuyordu. Oyun oynuyordu belki. Adına bir şeyler diyordu, film mi diyordu insanlar, artist mi diyordu onu yapanlara. Ama yani galiba benim şöyle aylardır ve günlerdir şehir hayatından dolayı görmediğim evreni, görmediğim çevreyi, görmediğim dağı, taşı, toprağı, yani Allah'ın meşhut ayetlerini ya görürsem diye benim önüme bir eğlencelik olarak sunulan bir görüntü gibiydi sanki. Ben gökyüzünü nasıl görseydim değilse. Keyfe ben eynaha. Cenab-ı Hak diyor ki, peki nasıl da bina etmişiz? Bakmıyor musunuz? Bakalım. Bu ayete kadar bakmamıştık diyelim. Bu ayete kadar görmemiştik diyelim. Bu ayete kadar düşünmemiştik diyelim. Ama şimdi bir kere düşünelim. Acaba Allah gökyüzünü nasıl bina etmiş? Bir başka ayet bize bir düşünce tarzı belirliyor. Hani direkleri var mı? Görüyorsunuz işte. Bir direk üzerine kurmadığına göre nasıl bina edildiğini bir daha düşünün diyor Allah. Veya şöyle de anlayabileceğiz aynı ayeti. Şu gördüğünüz biçimde bir direk yok aslında ama sizin görmediğiniz direkler üzerine kurulmuş bir sema var ortada. Düşünüyor musunuz? Üzerinde kafa yordunuz mu? Bir nezaretiniz, bir bakıp çekmeniz yok mu? Bakın nasıl da bina etmişiz, nasıl da kuruvermişiz gökyüzünü. Gökyüzünün kurulması, binası, yapılanması ve zeyyennaha bir de süslemişiz onları. Nice yıldızlarla süslemiş Allah birbirine bitişik ve ayrı, şekilden şekile, biçimden biçime, ok gibi düşünün, yay gibi düşünün, kimisi ikizlere benzesin, kimileri terazi şeklini alsın ama kimileri belli bir noktada hep dursun ama cezve gibi olsun. Ama aslan gibi, ama koç gibi bulunsun kimileri ya da onlara benzesin. Ama üçü arka arkaya ya da beşi bir dizi halinde sıralansın. Bir gerdanlık gibi olsun veya bir saman yolu olsun veya bir kuyruklu yıldız bulunsun. Bütün bunlar gökyüzünün süsleri değil mi? Hem ne enteresan süsler. Ama yeryüzünün sahte yıldızlarından kurtulabileceğiniz bir anlamda, bir ortamda seyredin gökyüzünü. Şehrin alabildiğine, göz kamaştırıcı ışıklarından kurtulduğunuz bir zeminde olsun bu iş. Ya söndürün ışıkları bir dönem, semaya bakacağız diye bir feryat, bir figan edin. Sizin bağırmanız, sizin ağlamanıza sussun insanlar. Söndürsün ışıkları size, seyir için zemin hazırlasınlar. Ya değilse koşun, gidin, uzaklaşın, bir yerde durun, mola verin. Altınızda araba size aitse durun ve farları söndürüp semaya bir bakın. Nasıl da süslenmiş. Arkadaşını ziyarete gitmiş arkadaşı, çoluk çocuğuyla. Ama köydeymiş arkadaşı. Çocuklar öyle şaşırmışlar. Öyle şaşırmışlar ki, baba, baba demişler geceleyin, burada yıldızlar ne kadar çok. Babası mahzun, boynu bükük demiş ki, yavrum, biz şehirdekileri kovduk, onlar da buraya gelmişler. Evet, biz sokak lambalarını biliriz. Yıldız gibidir onlar bizim dünyamızda. Düğmesine basar çalıştırırız. Dilersek istediğimiz zaman söndürürüz. Sanki öyle yaşıyoruz. Evimizdeki güneş mantığı da öyle değil mi? İşte gökyüzü, işte yıldızlar, işte onun süsleri. Sahabeden biri der ki, yıldızlarla ilgili Kur'an'ın bize öğrettiği 3 bilgi vardır. Başkasını dinlemeyin. 1- Onlar gökyüzünün zinetidir, süstür. Süslenmiştir sema onunla. Gerdanlık gibi mi, kolye gibi mi, ya da ne gibi, yüzük gibi mi, ya da halhal gibi mi? Hayır, hayır, hiçbiri değil. Ama gökyüzü insan değil ki, o başka tür süslenmiştir, yeryüzünün farklı süslendiği gibi. Hani bazen yalçın kayalıklarla bezenmiştir. Ne kadar enfes bir manzara. Bazen incecik kum selidir sanki önümüzdeki. Alabildiğine bir deniz gibi kum denizidir. O ayrı bir süstür onun için. Bazen yemyeşil ya da rengarenk çiçeklerle bezenmiştir yeryüzü. Bazen bir deniz kenarı olarak, bazen bir deniz manzarası olarak, işte ayrı bir süslenme modeli vardır ya. Gökyüzünde bunların hiçbirini aramayın. O ayrı bir süslenme mantığıyla karşınızda. Allah'ın size lütfu olarak. Yıldızlarla ilgili ikinci bilgimiz, onların yol bulma işaretleri oluşudur. Kara ve denizde insanlar onlara bakarak yollarını bulurlar. Galiba bununla ilgili hidayet kelimesi kullanıldığından dolayı sanki şöyle anlayasım geliyor. وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ diyor Allah çünkü. Yani yıldızlara baka baka insanlar hidayet bulurlar. Nereye doğru? Gidecekleri yere doğru. Yani dünyada varacakları, planladıkları yere doğru ama bir de hani ahirette varacakları bir cennet vardı ya, ona doğru bir hidayet bulurlar onlar. Yani yıldızlar onlara Allah'ı anlatır, onun rububiyet ve uluhiyetini anlatır, onun kudret ve bilgisini anlatır, onun yanılmazlığını, gücünü, kuvvetini, mutlak galip oluşunu anlatır, aziz ve hakim olduğunu anlatır, kadir ve alim olduğunu anlatır. İşte bütün bunlardan dolayı gökyüzünün ayrı bir manzarası vardır. Üçüncü bir özelliği vardır yıldızların, o da şeytanların taşlanması için Allah onlara ayrı bir ödev, ayrı bir görev vermiştir. Ve ma leha min furuc. Bir çatlak patlak görüyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Yani gökyüzüne baktığınız iki yıldız arasında bir boşluk buldunuz ya da bakın bakın iyi dikkat edin şu bölgede hiçbir yıldız yok dediniz, orası boşalmış ya da oradaki yıldızlar eskimiş dökülmüş mü diyorsunuz? Hani düğmelerden birisi kopmuş gibi bir manzara mı var sizde, yoksa ya da bir işlemeli bir zemin gördünüz, yani el emeği göz nuru bir şeyler, nice emek çekilmiş, yani simlerle, altın yaldızlarla veya altın işlemelerle siz o kadar enteresan bir elbisenin, bir kumaşın huzurundasınız ki bir bölüm boşalmış, aa neden öyle ama eskimiş mi diyorsunuz? Var mı gökte de öyle bir eskimiş bölüm, pörsümüş bölüm, yırtılmış bölüm, çatlak patlak bölüm var mı? Efendim, ozon tabakasında bir çatlak hissediyoruz. Ya öyle mi? Aman dikkat edin, bir yapıştırıcı falan yok mu? Orayı çabuk yapıştırsak, az da dolgu maddesiyle falan şöyle biraz düzeltsek, tamir etsek mi? Onun için mi çabalıyorsunuz? Siz bilirsiniz ama o sizin ozona veya semaya ya da atmosfere bakışınızdaki çatlaklıktan kaynaklanmasın diyesim geliyor. Çünkü mesela gökyüzünü tam, tas tamam, tüm bir bulut kapladığı dönem düşünün. Derken bakıyorsunuz arada bir çatlak, berrak bir sema, üstelik enfes bir görüntü, hem de ne kadar güzel, tam da onun şöyle sağ üst köşesine yakın bir yıldız ve aynen kenarında da hilal şeklinde bir ay mı gördünüz? Peki çatlamış mı? Bulutlar patlamış mı? O mu kastediliyor? Varsın patlak dursun öyleyse. Bırakın o bulutlar da çatlasın şimdi. Öyle diyesim geliyor. vel arda mededneha. Bir de yeryüzü. Bakmıyor musunuz? Gökyüzüne bakmanız gerekirdi, evet, ama bir de yeryüzüne bakın. Düşünmediniz mi? Nasıl da uzatı vermişiz, temdid etmişiz, yayı vermişiz. Vel gayna fiha ravasiye. Onda sarsılmaz dağlar yerleştirmişiz. Bembetna fiha min külli zevcin behiç. Ayrıca her bir bitkiden göz alıcı, iç açıcı, gönül alıcı, nice envai türlü çeşit nebatat bitirmişiz. Çiçekler, otlar, ağaçlar, bitkiler ve bitkiler. Bu ayetler bana, gökyüzüne baksaydınız ya, yeryüzüne bakmaz mısınız ayetleri bana, Gâşiye suresini hatırlattı. İsterseniz beraber tekrar hatırlayalım. Efela yanzurune ilel ibil keyfe hulikat. Öyle diye başlıyordu. Siz 17. ayete kendiniz bakın bir zahmet. Sonra 18. Ve ile sema keyfe rufiat. Baksanıza gökyüzüne nasıl da yükseltilmiş. Sonra 19. Ve ilel cibali keyfe nusibet. Ona siz ayrıca 17 gibi siz bakın lütfen. Bir de ve ilel ardı keyfe sudihat. Bir de yeryüzüne bakın nasıl da döşenmiş, yayılmış. Öyle anlatıyor Allah. Gâşiye suresinde benzerlikleri anladınız mı? Bakın gökyüzüne, bakın yeryüzüne. Bakmıyor mu bu insanlar ibile keyfe kulikat olmuş, cibale keyfe nusibet olmuş bölümleriyle birlik? Onu bir kere daha okuyun inşallah. Yine bu ayetler bana İnşikak suresinden bir ayeti hatırlattı. Hatta bir grup ayet. اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Aleyhissalatü vesselamın tarifiyle, kim ki kıyametin kopmasını seyretmek isterse, kıyametin kopuş anını seyretmek ister, bundan memnun olmak dilerse, inşikak, İnfitar, bir de tekvir surelerini okuyuversin diyordu. İşte onlardan biri olarak İnşikak suresinin ilk 5 ayeti, bu okuduğum ayetler. Diyor ki Cenab-ı Hak, bakın işte gökyüzü paramparça darmadağın olacak. Ama Rabbine kulak vermesi yakışmıyor mu ona? Elbette yakışan bu. Sonra bakın yeryüzüne nasıl da uzatılacak. Kıyamette öyle bir uzun, upuzun, uzun uzadıya uzamış bir yeryüzünden söz ediliyor. İçindekileri atacak, boşalacak, boşaltacak kendisini, Rabbine kulak verecek, elbette Allah'ı dinleyecekti zaten, yakışan da bu değil mi deniliyor. Şahsen bir vakitler İnşikak suresini öğrenmeye çalışırken bu manzaranın sadece kıyamette olacağını düşünerek enteresan yorumlar aklıma gelirdi. Yani acaba derdim yeryüzünün uzatılması ne demek? Öyle ya, kıyamette olacak bir manzara şimdi mümkün değil zaten ve kimseye söylemeden kendi kendime düşünürdüm. Hani belki de dağlar, dereler, taşlar hepsi alt alta üst üste yan yana gelince biraz daha uzamış bir yeryüzü gibi. Hatta belki de bir top gibi düşündüğüm dünyanın şöyle bir ucundan bir ucuna yarardım, açardım iki tarafa doğru, yuvarlak bir zeminden bir alana, düz bir zemine geçerdim. Acaba ne anlama gelirdi? Bilemezdim ki. Ama çünkü kıyamette olacaktı madem, bilmek zorunda da değilim derdim. Ama öyle değilmiş. Meğer Kur'an'ı okumaya devam edecekmişiz. O tür ayetler karşıma çıkar benim bazen. Bilmem sizin de olur mu? Mesela Kur'an-ı Kerim'de İnşikak suresi olsaydı sadece, başka bir sure olmasaydı ve idal ardu müddet ayetini ben istediğim gibi anlar ama kimseye söylemeden öylece anlamaya devam ederdim. Çünkü sadece o kıyamette olacak bir hadise ve daha önce gerçekleşmemiş adına. Ama bir de Gaf suresinde vel arda medednaha ayetini görünce, ha demişim, meğer ki bu yeryüzünde de varmış. Benzer iki örneğim daha var şu anda aklıma gelen, kendimle ilgili. Ama siz de Kur'an'ı öğrenirken durmayın bir yerde, anlamına gelsin bu örneklerim. Mesela diyordu ki Allah Hakka suresinde Ve emma adun fe uhliku bi rihin sarsarin atiye sakharaha aleyhim seb'a leyalin ve themaniyete eyyamin husumen fe teral kavme fiha sar'a ke ennehum a'cazu nahlin khaviye fe hel tera lehum min bakiye. Ad kavminin helakinden söz eden ayetler de bunlar. Hakka 6, 7 ve 8. Onlar böyle içi boş hurma kütükleri gibi serili vermişlerdi. Dağılı vermişlerdi. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Güçleri bitmiş, kuvvetleri bitmişti. Fehel tera lehum min bakiye. Hani var mı onlardan arta kalan bir bakiye deyince Allah burada, ben diyordum ki meğer tamam, Ad kavminin hiçbir kalıntısı yoktur. Kesinlikle Ad bitmiştir, silinmiştir, yok olmuştur, tamam olmuştur. Öyle olunca artık Ad kavmindendir denilen hiçbir şeye inanmasak mı ki filan derken Ahkaf suresi karşıma çıktı. Aa, bir de bakmışım ki Ahkaf suresinde Allah diyor ki işte siz onların meskenleri peşi sıra dolaşıyorsunuz. Onları görüyorsunuz. Yani meskenlerine siz muttali olmuşsunuz. Siz onların arta kalan bir bölümüne sahipsiniz. Görmüşsünüz, anlamışsınız, ne olduğunu biliyorsunuz. Ama hani kendileri, hani güçleri, hani etkinlikleri ya da la yura illa mesakinuhum, hani onların bir tek meskenleri var şimdi, başka hiçbir şeylerini göremiyorsunuz 25. ayette. İşte ondan dolayı dedim ki meğer bir ayet Kur'an'ın tümü değilmiş, meğer o ayetle birlik başka ayetler de varmış, ikisi birlikte okununca daha güzel anlaşılacakmış. Öyleyse bugüne kadar okuduğunuz bölümleri yeniden okursanız bir sonraki dönemi okuyan birisi olarak o ayetlerden daha hoş, daha güzel anlamlar anlayacaksınız. Vel arda mededneha. Benzer bir örnek daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşımıza çıkan bir cennet tarifi. Altından ırmaklar akan cennetler diye söylenirdi eskiden hep. Hatta arkadaşım biri, altından ırmak olunca gümüşten değil, bronz da olamaz, bakır hiç değil şeklinde anlar, bu iş altındır altın, altından bir ırmak dermiş. Hayret diyorsunuz değil mi? Ama insan ya orada takılı kalmış. Ben de düşünürdüm, acaba bu altından ırmak akmak ne demek? Yani bir cennet olacak bahçe, onun altından ırmak akacak, alt. Yani ya alt köşesinden, alt tarafından olacak veya şöyle nasıl desem, yani şeffaf gibi mi olacak da altında ırmak aktığını mı göreceğim? Yoksa bu bahçe suyun içinde mi olacak? Bilemiyordum ama düşünüyordum. Sonra devam ettim okumaya, bir ayet çıktı karşıma. Cenab-ı Hak diyor ki, biz tarih boyunca nice imkanlar, nice lütuflar bahşettiğimiz insanlar var ki onların da altından ırmaklar akmıştı tarihte nicelerinin. Ama bakın ki onlar bu imkanlarla kulluk yapacak yerde helak hak ettiler. Ne anlama geldi o zaman dedim. Demek ki altından ırmak akmak sadece cennette olmayacakmış. Şimdi de insanların altından ırmak aktığı olurmuş. Öyleyse ben mesela En'am suresi okuyunca dünyada da böyle bir manzarayı düşünür oldum. Diyor ki Allah, وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ. Altlarından ırmaklar akıyordu onların. Ama فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ. Hatta Firavun'la ilgili bir bölüm okurken diyordu ki Firavun, وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Şu nehirler var ya, Mısır'daki tüm nehirler, onlar benim altımda akıyorlar. Demek ki bunun başka bir anlamı varmış dedim. Yani meğer adamın emri altında olmak anlamı da varsa, ben cennete gidince orada bana tahsis edilen ırmaklar benim emrim altında akacaklar, tahtı tasarrufumda olacaklarmış diye ayrı bir anlam kazandı bu tabir, altından ırmak tabiri. Vel arda mededneha. İşte yeryüzü, biz onu uzattıkça uzatmışız. Gittikçe bitiremiyorsunuz. Koştukça tüketemiyorsunuz. Siz bitiyorsunuz, o bitmiyor. Hani yollar biter, ömür bitmez diyesi geliyor insanların ama tam tersi oluyor hep. Ben bu yolu bitiririm diyor insanlar ölmeden önce ama onlar da ölüyorlar. Demek ki ömür bitermiş ama yollar bitmezmiş. Çünkü yeryüzü uzun mu uzun ama uzadıkça uzamış. Öyle yapılmış. Öyle bir manzara. Gittikçe gidiyorsunuz, tekrar gidiyorsunuz, yol kat ediyorsunuz, devam ediyorsunuz ama dünya yine bitmiyor. Devam ediyorsunuz. وَالْغَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ Ve dağlar serpiştirmiştir Allah, denge unsur olsun diye. Yani bir başka ayette öyle diyordu da ondan aklıma geldi. Yani değilse sarsılırdınız diye, çalkalanırdınız diye, sarsıntıdan neye uğradığınızı bilemezdiniz diye. İşte ondan dolayı sarsılmaz dağlar, sarsılmasın diye dağlar koymuştur Allah. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Bir de, envai türlü çeşit, rengarenk ve güzelim, güzel mi güzel, bitkiler süslemiştir Allah yeryüzünü. Tapsıraten, bakasınız diye, fark edesiniz diye, anlayasınız diye, ama kim için? Herkes bunu fark edebilecek mi? Ve zikra likülle abdi münib, eğer abdi münib olursanız, Allah'a gönülden dönerseniz, Allah'a yönelen bir kalp taşırsanız, Ya Rab sana döndüm, Rabbim olarak, ilahım olarak sana geldim Ya Rabbi diyebilirseniz, işte o zaman hem bir basirettir bu yaratılanlar, hem de bir zikradır, gündemdir, hatırlatmadır, öğüttür, nasihattır bütün bu söylenilenler. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Bakın, işte gökyüzü. Oradan bir su indiriyoruz yeryüzüne. Hem ki mübareken, mübarek bir su. Bereketler kaynağı bir su. Hayat onunla oluyor. Bitkiler hayat buluyor. Hayvanlar hayat buluyor. Bütün varlıklar, eğer canlı denilmişse onunla can buluyorlar. Ve cealnâ minel mâ kulle şeyin hay diyor çünkü Allah. Biz hay mı, hayat mı? İşte onu suyla beraber kılmışız. Suyu hayattan alın, hayat da bitmiştir, su da bitmiştir diyor sanki Allah. Ondan dolayı eğer fark edecekseniz, eğer düşünecekseniz, eğer kalbinizi Allah'a açıyorsanız, eğer ona yönelecekseniz, eğer onu dinleyecekseniz, kesinlikle bir basiret, bir zikra oluşu vardır bütün bu anlatılanların. İşte gökyüzü, su indiriyor Allah. Hem ki mübarek bir su. O suyla bereketler bulacaksınız. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٍ Gökten bereket ve rahmet yüklü sular indiriyor Allah. Böylece onunla, o inen suyla bahçeler ve biçime hazır ekimi yapılmış da kim biçecekse, ona bu görev verilmişse, o onu biçmeye hemen hazır taneler bitiriyor Allah. O gökten inen suyla ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü, salkım salkım yüksek hurma ağaçları da bitirmiştir Allah o gökten inen suyla. Hayret değil mi? Bir hurma çekirdeği alın elinize isterseniz ya da hadi ağzınız tatlansın, hurmayı önce bir yeseniz ne kadar hoş değil mi? Ne kadar güzel, tatlı. Çekirdeğini atmayın, ağzınızdan çıkarmayın biraz. Son damlasına kadar, en ince zerrelerine kadar, hani incecik orada bir zar olur ya, ona kadar iyice emin, ne tadı varsa hepsini bitirin. Hiçbir şey kalmadı mı? Artık bir taş parçası gibi ama çok sert bir odun parçası gibi bir şey mi var ağzınızda? Devam edin biraz daha. Ağzınızdaki tüm tadı bitirinceye kadar sadece onu emmeye devam edin. Ne oldu? İşte sert ama sert, hem ne kadar sert, dişinizle kırmanız mümkün olmayan sertlikte bir hurma çekirdeği. Koyun kenara. Günlerce beklesin. Bir can yok, bir canlanma yok, bir ifade yok, bir deprenme yok değil mi? Dursun. Bir tabağda toprak koysaydınız isterseniz aynı dönemde. Hatta bir üçüncü kap, ona da su koyun bakalım. Bekleyin, günlerce bekleyin, saatlerce bekleyin, haftalarca bekleyin. Hiçbir hareket yok mu? Peki birleştirin. Çekirdeği toprağa koyun ve üstünden yani semasından su dökün ona, bereketler yüklü bir su. Bakın, hareketlenme olacak. Bakın, değişmeler, depremeler olacaktır. İşte her şey bu kadar. Allah, o sert, kaya gibi sert bir çekirdeğe can veriyor su ile ve o büyüyor, kocaman ama yüksek, hem o kadar büyük bir ağaç oluyor, sonra o ağacın salkımları, hurma salkımları oluyor ki, ben bizzat ölçmüş değilim ama bilenlerden aldığım habere göre bazı salkımlar 50 kilo ağırlığında olurmuş. Gerçekten müthiş. Yani 50 kilo ağırlığında bir salkımın bir ağaçta bize lütuf olarak beklemesi, al beni, hayatını benimle sürdürürsün demesi, sanki böyle bir ilan ve bizler. Bu sureye işte bu ayet bölümünden dolayı Basikat suresi de denilir. Kur'an-ı Kerim'de burada geçen özel bir kelime hurma ağaçlarını anlatıyor. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَظِيدٍ. Böyle birbiri üzerine dizilmiş, yani salkım salkım olmuş, tomurcuklar yüklü, yüksek hurma ağaçları, hep o gökten inen su ile büyüyorlar. Bütün bunlar, yani gökten inen, o bereketli su ile büyüyen tüm arzdaki her şey, bütün nebatat, رِزْقًا لِلْعِبَادِ, kullar için bir rızık olarak lütfedilmiştir. Bunu böylece bilesiniz, yani sizin hayatınız onunla sürüyor, anlayasınız. Ama aynı zamanda ve ahyeyna bihi beldeten meyta, Allah o gökten indirdiği su ile ölü araziyi de diriltiyor. Ölmüş bitmiş, hani şerha şerha yarılmış, çatlak çatlak olmuş, susamış, sanki su duymamış onu. Ölüyorum diye ağzını açmış bağırmış, kimse duymamış onu. Bittim demiş, tamam, öldüm öyleyse, benden candan eser kalmadı, bende candan eser kalmadı artık demiş. Yine ilgilenen olmamış belki, ama Allah gökten bir su indirmiş, bakmışsınız, o ölmüş bölge, o ölü arazi yeniden can bulmuş, Allah'ın bir ayeti, bir alameti olarak. Ama bu bir toprak adına mı? Evet, tüm topraklar adına böyle değil mi? Hatta ölmüş, bitmiş, cesedi toprak olmuş, kemikleri çürümüş, eser kalmamış insanlarda gökten inen bir vahiy olarak Kur'an'la, sünnetle, dinle, diyanetle bu anlamda dirilmeyecekler mi? Hele ki son çağrıda hepsi kezâlikel huruc, böylece mezardan çıkmayacaklar mı? Birkaçını birlikte mi anladık? Söz karıştı herhalde. Yeniden sıraya koyalım. Önce, şu bildiğiniz anlamda, her an yaşadığınız bir yağmur hadisesinden söz ediyor ayetler. Gökten yağmur yağıyor, onunla yeryüzü ölümünden sonra diriliyor. Bakmışsınız, bitkiler, rengarenk, çeşit çeşit, hatta hurmalar ve salkımlarda hurmalar. Gördünüz mü? İşte bu Allah'ın özel bir yaratışı. Fark edin, bilin ki Allah yapar bu işi. Ama anladınız mı? Yeniden dirilişte böyle olacak. Ölümünden sonra dirilen ağaçlar gibi. Ölümünden sonra dirilen topraklar gibi. Ama bir ikinci anlamı var belki de. Eğer gönüller, eğer kalpler, eğer vicdanlar, eğer bedenler, eğer kabuller ve redler, yani kimlikler, şahsiyetler, eğer ölmüşse insanlıklar, hepsi gökten gelen, yani Allah'tan gelen, Cebrail'in getirdiği vahiy aynen böyle dirilir ve yeniden bir çıkış, bir huruç gerçekleşir. Çünkü bu kelimeyi sanki Mısır'dan çıkış, sanki Medyen'den çıkış, sanki yeni bir hayata çıkış şeklinde de anlayabiliriz İsrailoğulları tarihinde. Ama mezardan çıkış, ama ölümden çıkış, ama o hayattan yeni hayata çıkış anlamına gelse gerek. Eğer bunu yalan sayıyorsanız siz bilirsiniz. Çünkü kezzebet kablahum kavmu Nuhin ve ashabur rassi ve Thamud ve Adun ve Firavun ve ihvanu Lut ve ashabul Eyke ve kavmu Tübba. Bir tek siz değildiniz ki, Bir siz yalan saymadınız. Yani kendinizi bir şey zannetmeyiniz. Tarihte bu yanlışı kimse fark etmedi. Biz ilk defa bu işi tespit etmişiz demeniz de ancak kendinizi aldatmanız anlamına gelir. Bunu bir vakitler sizden önce ey Kureyş, ey bugünün kafirleri sizden önce Nuh kavmi de yalan saymıştı. Yani sanki ölüm yok gibi yaşıyordu. Sanki ölmeyecekmiş gibi hayat sürüyordu. Sanki yeniden diriliş yoktu, hesap kitap yoktu, öyle gidiyordu. Olmadı, kaybetti. Res ahalisi de öyle. Bir kuyu başında yaşayan bu insanlar, belki peygamberlerini öldürüp kuyuya atma cinayetini işleyen bu insanlar, onlar da ölmeyeceği zannediyorlar. Yeniden diriliş yok biliyorlardı, yazık ettiler. Semud kavmi de aynı, Ad kavmi de aynı. Hazreti Hud'un kavmi Ad da öyle, adi adamlar. Hazreti Salih'in kavmi de öyle, Semudi insanlar. Hepsi öyleydiler. Firavun da, Firavun'la beraber olanlar da, Lut'un kardeşleri, yani Lut'un kavmi de öyle, onunla birlik yaşayanlar da, bir de Eykeliler, yani Medyen'in arkadaşı, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, onlar da öyle yalan sayıyorlardı. Dahası Tübba'ın kavmi de öyle. Tarihte kimi pasajlar alınmış, işte onlar da yalan sayıyorlardı. Yani küllün kezzebe rusule fehakka va'id. Evet, hepsi sanki peygamberlerin tüm dediklerini aynı bir terane ile aynı bir ölçüde hep yalandır, aslı faslı yoktur, ilgisizdir, densizdir, düzensizdir demeye çalışıyorlardı ama sonunda azabı hak ettiler, tehdidi hak ettiler elbette. Ne diyordu insanlar? Gelip peygamberimize, yani toprak olduktan sonra, çürüdükten sonra, işimiz bittikten sonra yeniden diriliş öyle mi? Sanki rahmet ve merhametin aslı ve esası, Rahman ve Rahim olan Allah'ımız diyor ki, kullarım, neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Üstelik siz bunu görüyorsunuz, her an görüyorsunuz. Ben gökten su indiriyorum, gönderiyorum. Bununla öldükten sonra topraklar diriliyor. Siz de toprak olduktan sonra benim gönderdiğim emirle dirilebilirsiniz, dirileceksiniz. Bunu böylece kabul edin diyordu sanki. Ama insanlar bu yeniden diriliş konusunu küllen halledebilmek, hepten reddedebilmek için diyorlar ki, اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ Yani ilk yaratılış mı? Evet, Tanrı'nın yarattığına evet diyoruz ama o kadar yorulmuş, o kadar perişan olmuş, o kadar bitmiş ki yeniden bir ikinci yaratılış bu mümkün değil demek için Allah'ı yorgun argın göstermeye çalışıyorlar. Pazardan başlayan bir yaratma hadisesi serüvenini cuma bitirip cumartesi bitkin ve bitap düşen bir Tanrı modeliyle kendi kafalarına göre şekillendiriyorlar. Artık o gün çok yorgun bir Tanrı. Birinci de işi bitmiş, çaresiz kalmış. Genç ve dinçken, dünyanın ilk yaratıldığı dönemdeyken bu kadar becerebilen, şimdi onca sene, binlerce yıl sonra ihtiyarlayan bir Tanrı olarak bunu hiç beceremez demeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hak da diyor ki, بَلْهُمْ فِي لَفْسِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ Yok yok, işin aslı şu, onlar yeniden yaratılış konusunda İşi karıştırmaya, şüphelendirmeye, dert ve çile empoze etmeye çalışıyorlar. Olmaz öyle şey dedirebilmek için, diyebilmek için de böyle maceralar, böyle masallar uyduruyorlar desinler. Oysa Allah onların ne dediğini, ne diyeceğini, ne olduğunu en bilendir. Çünkü وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ Biz insanı yarattık. Onun bırak başkalarına empoze etmeye çalıştığını kendi kendine düşündüklerini de biliriz. Çünkü biz ona can damarından daha yakınız. İnşallah devam edecek. Sübhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.